Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Prana'nın Zen Model isimli cep telefonunu inceleyeceğiz. Son dönemde performans fiyat dengesiyle kullanıcının ilgisini çeken cep telefonlarına görmeye alıştığımız 4 çekirdekli MediaTek 6589 işlemciden gücünü alan Prana Zen, Corning Gorilla Glass 2 ile korunan 5 inç 720p ekran, 13 megapiksel arka 5 megapiksel ön kamera, alüminyum arka kapak, 2000 mAh batarya, microSD kart genişleme yuvası ve çip sim kart özellikleriyle öne çıkıyor. 8 GB dahili depolama alanına sahip olan telefonda uygulamaların hepsini SD karta kurma seçeneğinde yer verilmiş. Birinci nesil iPhone'da benzer bir kutu tasarımına sahip olan Prana Zen'in kutu içeriğinde Predate şarj adaptörü, yassı USB kablosu, malzeme kalitesi ortalama düzeyde olan bir kulaklık, kullanım kılavuzları ve ekran koruma filmi yer alıyor. Malzeme kalitesi beklentimizi düşürmüş olsa gerek, kulaklığın ses kalitesi bizleri şaşırttı. Öyle ki hassas kulaklar hariç birçok kullanıcı değiştirmeye gerek duymadan kullanmaya devam edecektir diye düşünüyoruz. Prana Zen oldukça şık ve sağlam bir tasarıma sahip. Kalın ekran çerçeveleri nedeniyle 5 inçlik bir telefon için biraz hayvan bir tasarıma sahip olsa da ince yapısı ve alüminyum arka kapağı tasarımı güçlendirmiş. Ön yüzde ekran üzerine durum bildirim ledi, yakınlık ışık sensörleri ve ön kamera yerleştirilmiş. Aşağı kısımda ise kapasitif butonları görüyoruz. Telefonun sağında güç butonu yer alırken sol kısmını çevirdiğimizde burada ses çift kapatma butonlarını görmekteyiz. Aşağı kısımda herhangi bir giriş çıkış portunu yer verilmemiş. Üst kısımda ise 3.5 mm'lik ses çıkışı ve microSD portu yer alıyor. MicroSD portunun üst tarafa konumlandırılmış olması telefonu şarj ederken görüşme yapmak istediğinizde kullanımı güçleştiriyor. Keşke alt tarafa konumlandırılmış olsaydı. Telefonun arka tarafını çevirdiğimizde burada bizleri 13 megapiksellik kamera ve LED flash karşılıyor. Hemen aşağı kısmına da Prana logosu konumlandırılmış. En alt kısımda da mono hoparlörü görmekteyiz. Alüminyum kapak yan taraftaki tırnak vasıtasıyla kolay bir şekilde kasadan ayrılabiliyor. Tek yapmanız gereken tırnağınızı geçirmek ve kaldırmak. Hemen aşağısında 2000 mAh'lik bataryayı, microSD kart yuvasını ve SIM kart slotlarını görüyoruz. Pili çıkartmadan bu slotlara erişemiyorsunuz. SIM kart slotlarının büyük yapıda olması ise bazı kullanıcıları üzecek, bazı kullanıcıları da sevindirecek bir durum. Evet, telefonun teknik ve fiziksel detayları ardından şimdi çalıştıralım, hem menülerin hem de performansına bakalım. Prana Zen'de standart Android arayüzü kullanılıyor. Bu arayüzde dilerseniz kilit ekranına çeşitli araçlar yerleştirerek e-postalarınıza, takvim bilgilerine veya el feneri gibi araçlara hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Menü geçişleri oldukça hızlı. Zaten MediaTek'in 6589 yongasını kullanan telefonlarda çok ender bir şekilde bazı takılmalar yaşanıyor olsa da telefon genel olarak hızlı bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Bildirim çubuğunu tek parmakla çekerseniz eğer standart bildirimlerinizi görüntülüyorsunuz. Çift parmakla çekerseniz fonksiyonlar ortaya çıkmakta. Buradaki hızlı fonksiyon kapatıp açma butonlarıyla veri iletişimini kesebilirsiniz, GPS açabilirsiniz veya kablosuz ağı yine hızlı bir şekilde aktif edip tekrar çalıştırmak mümkün hale geliyor. Buradan yine hızlı bir şekilde ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Ayarlar menüsünde gösterilmesi gereken bir konu var. Bu da geliştirici seçenekleri. Geliştirici seçeneklerini eğer aktif edip animasyonları 1x hızını almazsanız, burada sizlere göstermek istiyorum bunları. Burada yer alan 3 tane animasyon seçeneği. Telefonda bütün animasyonlar kapalı olarak geliyor ve bu geçiş animasyonlarını göremiyorsunuz. Bence önemli bir konu. Ben telefonlardaki geçiş animasyonlarının kullanıcı deneyimini arttırdığını düşündüğüm için geçiş seçeneklerinden aktif ederek animasyonları da burada çalışır hale getirdim. Ek olarak burada göstermek istediğim yine özelleştirilmiş bir menü seçeneği de Smart Gestures. Smart Gestures'ı aktif ettiğinizde telefonunuz elinizle uzaktan kontrolü açık hale geliyor. Ve burada bazı seçenekleri kullanır hale geliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi yakınlık sensörüyle telefon kilidini açma. Telefonu ters çevirdiğinizde sessiz moda geçmesi. Telefonu elinize aldığınızda veya ters çevirdiğinizde hoparlörün açılıp kapanması. Telefonu kulağınıza götürdüğünüzde cevaplama. Ya da bir kişinin kontağını görüntülerken yine kulağınıza götürdüğünüzde açılması gibi detaylar yine telefon üzerinde kullanıcıya sunulmuş seçenekler arasında yer alıyor. Bunları aktif edebilmek içinse Smart Gestures'a girip yukarıdaki seçeneği aktif hale getiriyorsunuz ve buradan dilediğiniz seçeneği seçerek onun çalışmasını sağlıyorsunuz. Yakınlık sensörüyle kilit açma aslında telefon kapalıyken herhangi bir işe yaramıyor. Çalışabilmesi için telefonunuzu açmanız ve parmağınızı yakınlık sensörü üstünden geçirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi aslında sensörle yapılabilecek olaylar hızlı bir şekilde telefon tarafından yerine getirilebiliyorlar. Tabii ki bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Dilerseniz ilk olarak tarayıcıdan başlayalım. Çünkü tarayıcı bence akıllı telefon deneyiminde oldukça önemli bir unsur. Eğer iyi bir tarayıcı deneyimi yaşayamıyorsanız gerçekten de bir büyük ekranlı akıllı telefon kullanmanızın pek de bir önemi kalmıyor. Piranha Zen'de standart Android tarayıcı yerine Chrome kullanılıyor. Aslında Google'ın tavsiye ettiği şey de bu. Yavaş yavaş Google standart tarayıcı olarak Chrome'u sunuyor. Chrome bazı cihazlarda yavaş çalışırken eğer optimizasyon doğru yapılırsa sizin de gördüğünüz gibi Piranha Zen gibi cihazlarda standart Android tarayıcıya yakın bir deneyim sunabiliyor. Ama keşke diyoruz standart Android tarayıcı da yer alsaydı. Çünkü Chrome her ne kadar yine çok yüksek performansla çalışıyor olsa da bu birçok kullanıcı için çok çok yeterli düzeyde bir performans. Standart tarayıcı Chrome'a göre çok daha az kaynak tüketiyor, çok daha hızlı çalışıyor. Ben standart tarayıcıda açıkçası Piranha Zen içerisinde görmek isterdim ama eğer Chrome'la da devam ederseniz yolunuza, Chrome'da herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Yine karışık web sitelerine, yüklü web sitelerine girdiğinizde telefon rahat, hızlı bir şekilde sizlere cevap vermeye devam ediyor. HTML5 videoları izleyebiliyorsunuz. Hatta video oynarken yine sürükleme, kaydırma yaptığınızda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Siz üstümdeki mikrofondan dolayı hoparlörün gücünü tam olarak duyamıyorsunuz ama arka tarafa konumlandırılan hoparlör de yeterli düzeyde ses çıkışına sahip. Video izlerken kulaklıkları da takmadan videonun sesini çok rahat arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Web tarayıcı performansının gerçekten yeterli bir seviyede olduğunu sağlıklı bir şekilde söyleyebiliyoruz. Klavyesine değinelim. Klavyesi standart Android klavyesi. Aslında yeterli bir klavye ama market üzerinde o kadar kaliteli klavyeler var ki eğer değiştirmek isterseniz markette bunların ücretsiz sürümlerini deneyebilirsiniz veya ücretli versiyonlarını tarif edebilirsiniz. Kelime tahminleri gelişmiş bulut tabanlı klavyeler mevcut. Ama ben klavyeyi ekstra değiştirmek istemiyorum, stok klavyeyle devam edeceğim derseniz stok klavyesi de oldukça iyi iş görüyor. Bunu da belirtmemiz lazım. Zaten biliyorsunuz e-postalar için Gmail'ı kullanıyorsunuz. Fakat ekstra bir posta işlemcisi kullanacaksanız Hotmail veya benzeri markete girerek bunları market üzerinden indirmeniz de mümkün arkadaşlar. Zaten market konusunda artık Android'in herhangi bir sıkıntısı kalmadığını düşünüyorum. Telefon menüsüne geçecek olursak eğer, telefonda hızlı şekilde kaydırmalarla sağa sola geçişler yapabildiğiniz, favori kontaklarınıza erişebildiğiniz ve akıllı T9 klavyesi sayesinde hızlı bir şekilde aramak istediğiniz kişiyi görüntüleyen bir klavye bulunmakta. Bu klavyenin tek bir eksiği bulunuyor. Bu da şöyle, eğer Türkçe karakterli günün ismi gibi bir kişiyi T9 sözlükten çağırmak isterseniz eğer ne yazık ki çağıramıyorsunuz. Bunun için yıldız tuşunu da kullansanız Galaxy S4'te olduğu gibi işinize yaramıyor. Bu yüzden Türkçe karakterler kullandığınız kontaklara erişirken sıkıntı yaşayacağınızı bilin. Eğer sıkıntı yaşamadan hızlı bir erişim sağlamak istiyorsanız da yine daha gelişmiş olan arama menüsünü kullanabilirsiniz. Burada Türkçe karakter yazabildiğiniz için herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkçe karakter taşıyan kontaklara erişim sağlayabiliyorsunuz. Umarız Piranha ekibi hızlı bir güncelleme çıkartır ve bu cihazdaki Türkçe karakter sıkıntısını, en azından kontak bölümündeki Türkçe karakter sıkıntısını giderirler diye düşünüyoruz. Mesaj istemcisi olarak da standart Android mesaj istemcisi kullanılıyor. Herhangi bir ekstra özelliğe sahip değil. Telefonun menülerinde gezecek olursak eğer, çoklu ortam yeteneklerine ben müzik çalarla devam etmek istiyorum. Google'ın standart müzik çaları kullanılmakta. Telefona müzik yüklemiyoruz çünkü lisanslı müzikleri aslında artık satın almaya çok da fazla gerek kalmadı. Spotify gibi servisler sayesinde artık çok düşük üyelik ücretleri ödeyerek binlerce şarkıya, milyonlarca şarkıya lisanslı olarak sahip olabiliyorsunuz. Biz de telefon üzerinde premium Spotify üyeliğimizle 320 kilobit per second'da kodlanmış müzik dosyaları üzerine denemeler yaptık. Açıkçası hoparlör kalitesi zaten söylemiştik. Sesleri duyabilmeniz için yeterli seviyede bir ses seviyesine sahip. Ama kulaklık çıkışı gerçekten çok kaliteli. Kesinlikle müzik severleri tatmin edecektir diye umuyorum. Doğal olarak tabii ki eğer çok hassas kulaklara sahipseniz çok daha iyi müzik çalarlara sahipsinizdir diye düşünüyorum. Bir telefondan da müzik dinlemek istemeyeceksinizdir. Beraberinde giren kulaklıklar da müzik severleri yine tatmin edecek. Hatta birçok kişinin değiştirmeye gerek duymayacağı kulaklıklar arasında yer alıyor. Evet, telefonda çoklu ortam yetenekleri denmişken kamera yeteneklerine değinmeden olmaz. Kamerayı ilk çalıştırdığımızda nasıl kullanacağımızla ilgili kısa bir intro açılıyor. Fakat biz introyu hızlı bir şekilde geçelim ve kamera özelliklerini görüntüleyelim. Kameradaki modlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanız için kaydırma tekeri benzeri bir araç menüsü yerleştirilmiş. Burada HDR fotoğraflara, portre fotoğraf menüsüne, panorama fotoğraf menüsüne ve diğer seçeneklere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Mesela ben güldüğümde çekliyorsanız zaten yukarıda açıklamaları da yazıyor. buradaki seçeneği seçerek karşınızdakiler gülümsediği anda fotoğraf çekilmesini de sağlayabiliyorsunuz. Ayarlar menüsüne gelip size burada bir şey göstermek istiyorum. Çünkü bu kullanıcıların bilmesi ve önemseyecekleri bir konu. Telefonun 13 megapiksellik bir fotoğraf makinesi var. Fakat 13 megapiksel fotoğraflar çekebilmek için standart 4:3 modunu seçmiş olmanız lazım. Telefon ilk geldiğinde, elinize aldığınızda burada tam ekran modu seçili oluyor. Ve tam ekran modunu seçerseniz eğer, şuradan seçeyim, 6 megapiksele kadar fotoğraflar çekmenize izin veriyor wide olarak. Eğer 13 megapiksel aktif etmek istiyorsanız burada 4:3'ü seçmiş olmalısınız. 4:3'ü seçtiğiniz anda 5 megapiksel, 8 megapiksel ve 13 megapiksel seçeneklerimiz de aktif hale geliyor. Video menüsüne geçtiğimizde ise videoda kalite seçenekleri olarak düşük, orta, yüksek ve iyi seçenekleri bulunuyor. İyi Full HD video kaydı anlamına geliyor. Fotoğraf ve resim kalitesine bakacak olursak eğer, telefonun evet 13 megapiksellik bir kamera sensörü var. Ön yüzde 5 megapiksellik kamerası var. Ön yüz kamerası gerçekten iyi fotoğraflar çekebiliyor. Fakat şunu söyleyeyim, sosyal medya için paylaşma konusunda herhangi bir sıkıntı yaratmayacak olsa da fotoğraflar, pek de hani ömürlük fotoğraflar değil, arşivleyip sürekli bakmak isteyeceğiniz fotoğraflar çekmek istiyorsanız en azından bu telefonun size göre olmadığını söyleyebiliriz. Ama sosyal medyada paylaşmak için gerçekten çok yeterli seviyede fotoğraflar çekebiliyorsunuz. En azından iyi ışıklı ortamlarda gerçekten hani paylaştığınız zaman sevdiklerinizin beğeneceği fotoğrafları da sosyal medyada paylaşmanız mümkün hale getirilmiş. Video kalitesinin de ortalama seviyede olduğunu söylemek lazım. Galeriyi de göstermek istiyorum. Standart Android galerisi kullanılıyor. Yine galeride oldukça hızlı bir şekilde seçenekler arasında, fotoğraflar arasında gezebiliyorsunuz. MediaTek 6589 gerçekten uygun fiyatlı cep telefonları arasında neden yaygın kullanıldığı açık bir işlemci. Çünkü geçişlerde herhangi bir takılma yok. Resim yakınlaştırma, uzaklaştırma konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gerçekten telefon çoklu ortam konusunda kullanıcısına olabildiğince fazla performans sunuyor. Çoklu ortam demişken performans da dedik. Tabii burada oyunları da geçelim. Biliyorsunuz bu işlemcinin içerisinde SGX544MP GPU yer almakta. Bu GPU 720p ekranlarda gerçekten kabul edilebilir bir oyun performansı sunuyor. Tamam, oyunlar en yüksek detay seviyesinde açılmıyorlar ama bence kabul edilebilir grafik seviyesinde, kabul edilebilir bir performansla oyun oynamak için yeterli bir işlemci. Şimdi beraber zaten Need for Speed'e test edeceğiz. Daha sonrasında ise Ray Racing'e açıp deneyeceğiz. Ray Racing'de de aslında bu işlemciyle ilgili bilinmesi gereken ufak bir ipucundan da yararlanacağız. Need for Speed Most Wanted çeşitli grafik ayarlarına sahip bir oyun. Burada orta grafik seviyesinde açılıyor. Eğer bir üst grafik seviyesinde açılsaydı yoldaki yansımaları görebiliyor olacaktık. Sadece yoldaki yansımalar yok ama araç üzerindeki yansımalar, camların şeffaf olması gibi efektler aktif bir şekilde kullanılmış. Oyun akıcı çalışıyor. Eğer Need for Speed oynamaktan hoşlanıyorsanız bu telefonda bu oyunu bitirene kadar sıkıntı yaşamayacağınızı net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Full HD çözünürlüğe sahip ekranlarda bu işlemci bazen tekliyor olsa da HD ekranlar için oldukça yeterli bir performans sunuyor. Evet, Need for Speed performansına baktıktan sonra Ray Racing ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü Ray Racing'in biliyorsunuz çok fazla grafik ayarı var ve bu telefonlarda kimi zaman yanlış grafik ayarlarında açılabiliyor ki Piranha'da da yanlış grafik ayarlarında çalışıyor. Bunu düzeltmek için RR3 Graphics isimli programı kullanmanız gerekiyor. Bunu da internette araştırırken buldum. MediaTek işlemcili cihazlarda en çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesiymiş bu. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz, buradan çözünürlüğü ve grafik ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. En düşük seviyeye getirdik grafik ayarlarını. Programı aktif hale getirdik. Seçmeniz gerekiyor Enable seçeneğini ve oyunu çalıştırdık. Yoksa bu oyunda sıfırdan kurarsanız eğer, ne yazık ki en yüksek grafik seviyesi detaylarında açılıyor ve bu makinede çalışmıyor. 720p ekrana sahip olsa bile biz niye 720p ekranda bu oyunun çalışması gerektiğini düşündük? Biliyorsunuz General Mobile'ın Discovery'sinde bu oyun çalışan oyunlar arasında yer alıyordu. Ve biz de internette araştırma gereği duyduk. Çünkü 720p ekranlı MediaTek 6589 işlemcili bir telefona sahibiz yine. Neden çalışmıyor şeklinde. Ve bu programı gördük. Gerçekten oldukça fazla işimize yaradı. Sizin de görebileceğiniz gibi, biliyorsunuz açılış ekranı oyun içi grafik motoruyla çalışıyor. Yine düşük grafiklerde olsa da bence kabul edilebilir detay seviyesinde çok çok akıcı bir oyun deneyimi sunuyor cihaz. Biliyorsunuz Revo BT RS6'da da bu oyunda sıkıntı yaşamıştık. O zaman bu programdan haberimiz yoktu ne yazık ki. Eğer Revo BT RS6'yı da kullanıyorsanız yine bu program vasıtasıyla detay seviyesini düşürerek yüksek performans elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra da aslında Dead Trigger'a geçmek istiyorum. Dead Trigger 2 de yine bence Android Market'te en oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Ve düşükten en yükseğe kadar birçok grafik seçeneği sunulmuş. Şimdi çeşitli grafik seçeneklerine nasıl tepki veriyor ona birlikte bakalım. Yükleme ekranını geçtikten sonra umarız bizi tutorial'a değil de standart oyun içine sokar. Daha hızlı bir şekilde tepki alırız oyundan. Şu anda buluttan bilgilerimizi çekiyor ama evet, test sürümü, yani oyunu öğrenmemiz gereken alanda ilk olarak oyuna başlayacağız ama burada da grafik detaylarını değiştirebiliyoruz. Güzel olan o. Etrafa bakmamızı istiyor, hareket etmemizi istiyor. Şu an büyük ihtimalle oyun düşük grafik seviyesinde açılmıştır diye tahmin ediyorum. Şuradan options'a bakalım. Performansa geliyorsunuz ve düşük grafik seviyesinde açılıyor. Düşük grafik seviyesinde biraz oynayalım. Evet. Burada kabul edilebilir bir performans var. Şimdi grafik seviyesini biraz yükseltmek yerine en yükseğe alalım. Orta seviyeye geçmek yerine en yüksekli bir performansına bakalım. Belki burada da kabul edilebilir bir eğer performans sunarsa, ki görebileceğiniz gibi en yüksekte de oyun çalışıyor. Biraz ilerleyelim. Genel olarak nasıl bir şeyle karşılaşacağız ona bakalım. Evet, bazı frame atlamaları var en yüksek yeter seviyesinde ama tüm grafikleri görmek isteyenler için bence kabul edilebilir seviyede de bir performans sunuyor. Oyun konusunda Piranha Zen'in başarılı olduğunu söylemek mümkün. Marketteki popüler oyunları kimisini düşük grafiklerde, kimisini yüksek grafiklerde rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz bu tarafta. Şimdi diyeceksiniz ki neden şarj ünitesini taktınız? Arkadaşlar çekim esnasında aslında biz bir sıkıntı yaşadık, onu da burada belirteyim. Aslında bu ikinci gün, yani aynı tarihte çekim yapmıyoruz. Zaten saate bakarsanız saatinde oldukça fazla geç olduğunu görürsünüz. Telefonun yaptığımız çekimlerinde ses ne yazık ki bazı noktalarda kesintiye uğramış teknik bir hatadan dolayı. Biz de tekrar, aslında ben Barcelona'ya gitmeden önce gece saatlerinde ofise tekrar gelerek telefonun bu eksik kısmını tamamladım. Şarj konusunda da şimdi isterseniz ilk performans tablolarını gösterelim. Bu performans tablolarındaki sonuçlar sayesinde telefonlarınızla karşılaştırma yapabilirsiniz. Ama unutmayın bu rakamlar kesinlikle telefonun kullanım deneyimi hakkında bilgi vermez sizlere. Bir sonra da pil tablosuna geçelim. Görebileceğiniz gibi telefon bir gün rahatlıkla çıkartıyor. Bizim burada şarjla kullanmamızdaki neden aslında çekimleri çok daha sonra devam etmek zorunda kalmamız, geç saatlere kalmak nedeniyle, kalmamız nedeniyle daha doğrusu telefonumuzun tekrar şarja ihtiyacı oldu. Burada da bunun altını çizelim istiyorum. Piranha Zen 13 megapiksel kamerası, ses çıkışının ortalamanın oldukça üstünde olması ve performansıyla sınıfında farklı bir yer edinmeyi başarmış. Özellikle arka kapağın alüminyum yapıda olması hem tutuşu güçlendiriyor hem de tasarımı çok daha güzel bir görüneme kavuşturuyor. Telefonu sayabileceğimiz en önemli eksiği bence 5 inç bir telefona göre oldukça yayvan büyük olan kasası. Eğer çerçeveleri biraz daha önce tutulsaydı sınıfındaki en iyi telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdik. Şu an içinse eğer büyüklüğünü sıkıntı yapmayacaksanız Piranha Zen aldığınız zaman sizleri oldukça fazla memnun edecektir diyebiliyoruz. Sadece 13 megapiksel yazan kamera keşke daha net, daha keskin fotoğraflar sunabilseydi. Zira şu anki fotoğraflar sosyal medyada işinizi görse de saklamak isteyeceğinizi pek sanmıyorum. Bu videomuzda Piranha'nın Zen Model isimli cep telefonunu inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.